Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Stüdyomuz her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Halil Hocam hoş geldiniz. Merhaba.
Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ederim.
Hocam medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmelere bu haftada perde arkasıyla birlikte bakmaya çalışacağız. Ama öncelikle Türkiye'nin merkezinde olduğu gelişmeleri bir ele alalım istiyoruz. ABD ile Membiç konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi ve 4 Haziran'da Dışişleri Bakanları arasında yapılacak görüşmede de bu anlaşmanın imzalanacağı ifade edildi. Daha önce Türkiye Afrin'e girmiş ve terör örgütü PKK-PYD'yi buradan temizlemişti. Daha sonraki hedef olarak da Membiç gösteriliyordu. Ya siz ortaklaşa bir şeyler yaparak bu terör örgütünü buradan çıkartın ya da biz çıkartacağız diyordu Türkiye. Ve sonunda bu anlaşma gerçekleşmiş. Bunu değerlendirelim öncelikle. Amerika neden anlaşma yoluna gitti? Bu anlaşmanın ağırlığı, önemi nedir hocam? Bu soruyla başlayalım programımıza, buyurun.
Evet, daha önceki dönemlerde mesela Obama kesinlikle bu YPG-PYD'lerin Fırat'ın batısına geçirilmeyeceği konusunda Türkiye'ye söz vermişti. Yani Amerika'nın devlet başkanı tarafından. Arkasından bu Trump'ın Dışişleri Bakanı olan bu eski Mobil Exxon'un da başkanı olan bu Rex Tillerson,
evet,
ikili görüşmelerde tam bir mutabakata varıldığını ve bu YPG unsurlarının Fırat'ın doğusuna geçeceğini söylemişti. Fakat ondan sonra görevden alındı bir tweetle.
Evet.
Şimdi Pompeo döneminde de bu, ki Amerikan en şahinleri, bu eski generaller ve CIA mensupları doldurdu şu anda Trump'ın etrafını. Gergin geçen birkaç aylık böyle bir süreçten sonra sanırım belli bir mutabakat sağlandı. Aslında olayın perde gerisine baktığımızda kavga Deir ez-Zor civarında dönüyor. Çünkü çok zengin petrol, doğalgaz yatakları var. Hemen doğusu da Kerkük bölgesi. Yani Kerkük'ten Deir ez-Zor'a kadar olan bir petrol, doğalgaz denizinin üzeri. Irak, Suriye, evet, sınırı ve Fırat Nehri'nin de o Irak'a ulaştığı nokta Ebu Kemal, Deir ez-Zor, Rakka arasındaki bölgeler. Şimdi Amerika ısrarla bu YPG'lileri orada konuşlandırmak istiyor. Yani petrol denizinin üzerinde bekçi yapmak istiyor. Evet. Kara gücü olarak. Bu PKK ve türevleri ise ısrarla Türkiye hattı boyunca durmak istiyor. Fakat bu Membiç bölgesi Fırat'ın batısında olmakla birlikte nüfusunun %90'dan fazlası Sünni Araplardan oluşuyor. Ve o bölgede Amerika'nın yanı sıra Fransızlar da desteğe gitmiş olmasına rağmen siz %90'ı Sünni Arap olan ve Araplarla Kürtler arasına bir kan girmiş durumda şu anda. Hı hı. Rakka'da olsun, diğer Suriye'nin değişik bölgelerinde. Şimdi o bölgeyi idare edebilmek için çok fazla milis gücü elinde tutması gerekiyor, resmi ve paramiliter, evet, güçler olarak. Amerikan da işine gelmiyor zaten o bölgeyi YPG'lileri elinde, hı hı, kontrolünde tutması. Çünkü orada konuşlandırdığı militanları başka bölgelerde, yani Rakka'nın güneyinde değerlendirmek istiyor. Fakat Türkiye'nin de kontrolünü vermek istemiyor. İşte, evet, işin püf noktası bu. Yani sanırım 4 Haziran görüşmesinde, hı hı, Amerika Türkiye'ye şu teklifte bulunacaktır muhtemelen. Tamam, PKK ve türevlerini Fırat'ın batısından çekeceğiz ama ÖSO'ya ve Türkiye'ye de buranın denetimini vermeyeceğiz gibisinden. Böyle bir garip bir durum söz konusu. Bir taraftan da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği'nin de finanse ettiği bir Arap ordusu gibisinden, işte nasıl ki ÖSO ile birlikte operasyon yapıyor Türkiye, çünkü artık PKK'lılar deşifre oldular, yani terörle direkt bağ olduğu için Amerika zor durumda kalıyor dünya kamuoyuna karşı, ama karada da kullanabileceği bir milis gücünün olması gerekiyor, kendi askerinin cepheye sürülmesini hiç kimse istemiyor. Dolayısıyla da sanırım önümüzdeki günlerde bu Membiç'ten PKK'lılar daha doğuya çekilecek, evet, ama onun yerine ÖSO ve Türk askeri mi gelir, O biraz tartışmalı, şüpheli. Onu önümüzdeki programlarda konuşuruz gibi geliyor.
Evet. Bir de tabii Membiç konusunda ABD ile bir anlaşma söz konusu ama öteki taraftan Türkiye'nin de ortağı olduğu F-35 uçaklarının teslimi konusunda ABD senatosunda, meclisinde engellemeler ortaya çıkıyor. Buna dair neler söylersiniz? Neden böyle bir engelleme ihtiyacı duyuluyor Türkiye'de bu uçağın yapımında ortak bir ülke?
Şimdi biz tarihi biraz okursak, Birinci Dünya Savaşı'na girerken İngiltere'ye parasını ödediğimiz gemilerimiz, savaş gemilerimiz teslim edilmedi.
Evet.
Yani parasını ödeyip tam yola çıkarken. Şimdi Amerika'da fırsattan istifade, bulanık suda balık avlamayı sever bu tür ülkeler. Parası ödenmiş. Hatta bu F-35 uçaklarının bir takım parçaları da Türkiye'de
tabii,
üretiliyor.
Evet.
Bir konsorsiyum olarak yapılıyor ve Türkiye'de bir nevi onun iştirakçısı konumunda.
Evet.
Ve bu bir taraf caydığı zaman da bunun bir takım meydelerinin ve hukuki sonuçların olması gerekir. Sanırım bu kongre ve Amerika senatosu bir takım işte bu tür kanırtmalar yaparak Türkiye'yi istediği çizgiye getirmeye çalışıyor.
S-400'e biraz misilleme mi acaba?
Daha doğrusu 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda bu tür manevralarla Türkiye istenen noktaya gelir. Hatta ben ettim, sen etme, senin ne diyorsan olsun abi konumuna gelirdi. Fakat şu anda Türkiye o noktada değil. F-35'lerin biz her ne kadar parasını ödesek, her ne kadar Türkiye'ye teslim aşamasında olmuş olsa, Amerika bundan cayarsa tazminat ödemek zorunda.
Evet.
Ve Rusya lideri Putin anında dedi ki biz onun muadili olan uçakları Türkiye'ye satmaya hazırız dedi. Yani yeter ki onu alabilecek paranız ve o noktada
iradeniz olsun.
Karşı koyabilecek iradeniz olsun. Türkiye'nin de bu dirayeti ve iradesi var. Dolayısıyla bunlar karşılıklı bilek güreşidir. Kim nereye ne kadar direnç gösteriyor, neyi ne kadar yapabilir. Bunlar karşılıklı düellolar şeklinde. Mesela İran'la da ben 1979'dan beri hatırlarım. Aşağı yukarı aklım erdiği zamandan beridir. Yani 79 bizim ilk çocukluğumuzdur. Hep Amerika İran'a seni vuracağım, işte rejimini devireceğim, işte İsrail de o şekilde ama hiç de bir şey yapamıyorlar. Bunlar tamamen karşılıklı yani
sınamalar.
Kol bükme hareketleri diyelim.
Evet.
Yani İran gibi, Türkiye gibi ülkelerin öyle kolay kolay istenileni yapabilecek veyahut da diyelim ki bir Katar gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Suudi Arabistan gibi istediklerini, Ürdün gibi yaptırabilecekleri ülkeler olmadıklarını biliyorlar.
Peki hocam. Şimdi ABD'nin başını çektiği bir ticaret savaşları vardı. Daha önce ABD-Çin arasında yaşanmıştı. Şimdi de ABD ile Avrupa Birliği arasında yaşanıyor. İthal çelik ve alüminyuma ABD ilave gümrük vergileri uygulayacağını açıkladı Avrupa Birliği'nden. Ve buna Almanya'nın tepkisi sert oldu ki Almanya otomotiv üreticisi ve ihraç ediyor. Gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Avrupa Birliği ülkeleri de ABD'ye misilleme hazırlığında. ABD ile AB arasındaki bu ticaret savaşları nereye gider hocam?
Şimdi önce klasik her zaman söylediğimiz bir takım dünya genelinde geçerli kaideler var. Onları bir hatırlayalım.
Buyurun.
Şimdi küresel kapitalizmin temel üç ayağı vardır. Emek, sermaye ve malların dünya genelinde serbestçe dolaşabilmesidir. Biz buna serbest piyasa ekonomisi diyoruz. Ancak bugün gelinen noktada küresel baronlar bakıyorlar ki az gelişmiş dedikleri bu Afrika, Doğu Asya ülkelerinde insanlar bir dilime ekmeğe muhtaçlar. Onların kendi ülkelerine serbestçe girmesini engelleyen vizeler koyuyorlar. Bütün dünyadaki gördüğümüz sefalet ve dramatiğin kaynağı bu ama kendi sermayeleri bakın. İnternette tuşa bastığınızda bugün Brezilya'ya parayı gönderirsiniz.
Evet.
Oradan siparişinizi verirsiniz. Yani para dolaşıyor bakın. Çünkü para nerede? Amerika'da. Yani güçlerin elinde. Mallar da dolaşıyor idi dünyada serbestçe. Ancak Amerika bu dolaşımın baktı ki ucu kendine dokunmaya başladı son dönemlerde. Rekabet edemez oldu kendi hantal yapısıyla ilgili. Hemen bir takım gümrük duvarları koymaya çalıştı. Halbuki Chicago merkezlidir dünyaya bu küresel kapitalizmin, evet, yayılması, yani serbest piyasa ekonomisi, kutsal, dünyaya kutsal bir tabu gibi dayatan bunlar, şimdi kendileri emeğe gümrük koydular.
Ek vergi.
Hayır, emek için vize koydular. Evet. Mallar içinde gümrük koyuyorlar, geriye sermaye kalıyor ama sermaye dolaşıyor, bak dikkat edin. Çünkü Amerika'nın bir sloganı vardır, evet, güç haktır, güçlü olan haklıdır diyor. Fakat artık dünyanın geri kalan bölgesi de eski dünya değil. Hemen karşılığında bakın Kanada ve Meksika aynı şekilde Amerika'ya çelik ve alüminyum, evet, ambargosunu koydu. Avrupa Birliği, Çin ve diğer dünya ülkeleri de Amerika'ya karşı ellerinde ne gibi kozlar varsa bunu da oynamaya, kartlarını açmaya hazır olduklarını gösterdiler. Ve artık bunun şöyle bir küresel sonucu olacak. Bir, dünyanın ekonomisi eskisi gibi çok fazla, hı-hı, büyüyemeyecek. Çünkü artık herkes birbirinin ayağına çelme takma süreci başladı. Buradan Türkiye'nin zararı şu olur. Bu gümrük duvarlarının yükselmesiyle birlikte kredi faizleri yükselir. Dünyadaki para arzı daralır ve Türkiye dışarıdan sermaye çekmeye muhtaç bir ülke. Çünkü hızla kalkınıyor, büyüyor. Evet. Ve bu tür olaylar Türkiye'nin küresel ölçekteki büyümesine sekte vuran davranışlardır. Evet. Ama Trump önce Amerika sloganıyla geldi ve gerçekten de Amerika'yı önceliyor ama dünyanın geri kalanının adeta, yani tırnak içinde, canı cehenneme diyor. Yani ben önce, hı hı, Amerika'nın çıkarını, Amerika'nın dünya genelindeki o liderliğini, küresel öncülüğünü sürdürmesinden başka da hiçbir, hı hı, şey düşünmediğini ortaya koyuyor. Bu.
Peki.
Ve Trump da destekleniyor. Yani böyle biz uçuk kaçık insan gibi görüyoruz ama normal sıradan Amerikalıların gözünde yani çok, evet, tutarlı politikalı. Çünkü Amerikalılar da ortalama bir vatandaş da böyle düşünüyor onların.
Evet, peki. Avrupa Birliği demişken Avrupa Birliği hükümetlerinde de krizler yaşanıyor hocam. Son gelişmeden başlayalım. İspanya'da yolsuzluktan dolayı hükümet düştü. İspanya'da ana muhalefet partisine verdiği gen sorunun kabul edilmesiyle Mariano Rajoy hükümeti düştü. İspanya'da neler oluyor bunu soracağım ama bir taraftan da Avrupa Birliği ülkelerinde koalisyonlarda bir baş belası. Türkiye'de de vaktiyle öyleydi. 88 gün sonra İtalya'da bir hükümet nihayet kurulabildi. Almanya'da da yakın zamanda, evet, hükümetin kurulması gerçekleşmişti. Avrupa Birliği hükümetlerinde neler
şimdi
oluyor
Avrupa
diye sorayım.
Avrupa Birliği 28 ülkeydi. İngiltere'nin çıkma kararıyla birlikte 27'ye düştü. Yani Avrupa Birliği'nin ben ders olarak uzun yıllar, hı-hı, üniversitede okuttuğum için kısa net bir özet yapayım.
Buyurun.
Avrupa Birliği ülkelerini ana hatlarıyla ikiye ayırırız. Kuzeyde Anglo-Saksonlar, güneyde bu Akdeniz ülkeleri. Kuzeyliler disiplinli çalışıyorlar. İşte Almanya bunların motoru, hı hı, İskandinav ülkeleri, evet, Danimarka, İsveç, Finlandiya vesaire. Şimdi bu ülkeler, Hollanda, çok çalışıyorlar, çok üretiyorlar ve tasarruf yapıyorlar. Yunanistan'dan başlayarak İtalya, İspanya, Portekiz ise bunlar işte çalmadan oynayan tipler. Evet,
Akdeniz'in verdiği rehavetiyle
yani,
belki değil mi?
Yani borç gelsin harcayalım. Avrupa Birliği fonlarını sonuna kadar borç, evet, alarak aldılar ve artık yolun sonu göründü. Ve şu anda da krizlerin sebebi Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin o kreditör ülkelere diyor ki artık, evet, biraz kemer sıkın, borcunuzu ödeyin. Artık önce aldığınız paraları vermeseniz yeni kredi açmıyoruz. Fakat orada da rahat ve Avrupa Birliği fonlarından bedava yaşamaya alışmış insanlar bu imkanlarının kısıtlanmasını kabullenemiyorlar. Grevler yapıyorlar, bir takım taşkınlıklar yapıyorlar, hükümet krizleri oluşturuyorlar, ırkçılık hareketlerine başvuruyorlar ama ne yaparlarsa yapsın fotoğraf bu. Yani bütün, evet, Güney Avrupa ülkeleri borç batağının içerisinde ve kuzeyliler de diyorlar ki biz sizi daha fazla sırtımızda taşıyamayacağız. Hı hı. Ve bunun sonucunda Avrupa Birliği ya karpuz gibi ortadan ikiye bölünecektir, evet, ya da farklı statülü devletler olacaktır. Yani A sınıfı ülkeler, B sınıfı, hani trende bile uçakta bile VIP bölümleri var. Ya böyle bir yapılanmaya gidecek Avrupa Birliği. Yani işin özeti bu. Mesela İtalya'da diyorlar ki biz 90'lı yıllarda bundan daha zengindik, daha müreffehtik. O zaman diyor Euro'dan çıkalım. Euro'ya girdik. Başımız beladan kurtulmuyor. Satın alma gücümüz azalıyor. Bir de bu koalisyon hükümetleri vesaire de bütün dünyada olduğu gibi bu Avrupa Birliği ülkelerinin de başına dert oldu. Şimdi Türkiye başkanlık sistemine geçerek mesela 24 Haziran'da hadi olmadı. İkinci tur 15 gün sonra, ondan sonra bitiyor. Yani bir kişi devleti yönetecek. Meclis belli, şey belli. Herkes yoluna devam ediyor. Ama 3 ay Almanya'da 6 ay sonra, İtalya'da 3 ay sonra hükümet kurulabildi ve ne kadar süre gideceği de belli değil. Bir de Almanya'nın şöyle bir derdi var. Mercedes firmasına Amerika'nın kesmiş olduğu o cezalar ve tehditlerle ilgili şunu söyleyebiliriz. Yani artık Alman firmalarına Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu'da da bir takım yaptırımlar gelmeye başladı. Çünkü Almanya'ya diyorlar safını belirle. Ya işte Orta Doğu coğrafyasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'ın kurmuş olduğu bir eksen var Amerikan. Ya bizimle olacaksın diyorlar ya da sana bir bedel ödettiririz. Almanya'da enerji olarak Rusya'ya bağımlı. Yani kullandığı enerjinin büyük bir kısmı doğalgazdan elde ediyor. Rusya'yla da arasını bozmak istemiyor. Dolayısıyla Rusya, Türkiye, Çin, İran, Almanya, İngiltere belli bir noktada bloklaşırken yani böyle dünya yeniden yani eski ezberlerimizi bozan böyle NATO ve Varşova Paktı gibi işte kapitalist ve sosyalist komünist ülkeler gibi bloklaşmaların yerine yeniden yeni bir dünya düzeninin kurulmakta olduğunu ve Türkiye'nin hala tahtaravalli içerisinde, ben sürekli bu programlarda tekrar ediyorum, eksen ülkeler hakimiyet teorisi vardır siyasi coğrafyada. Türkiye diyor kendi başına dünya coğrafyasında, dünya siyasetinde bir şey yapabilme gücü yoktur diyor, ama Türkiye hangi blokta yer alırsa tahtaravallinin ağır basmasına yol açabilecek güce sahip bir ülkedir. Yani oyun kuramıyor ama karşı tarafın oyununu bozabilme yetkisine sahiptir. Bunu Fırat Kalkanı'yla gösterdi o koridor meselesinde. Şu anda da Amerika Türkiye istediği çizgiye getiremiyor. Fakat Türkiye'yi de kaybetmek istemiyor. Öbür taraftan da Rusya Türkiye'ye sürekli olarak bir havuç gösteriyor. Yani o sana patriotları vermiyorsa, o sana diyor füze vermiyorsa ben sana S-400'ü veririm. İşte F-35'leri vermezse sana daha son sistem uçaklar veririm gibisinden. Türkiye şu anda bu Rusya, Çin, Avrasya bloğu ile Amerika'nın pervasızca Türkiye'ye eski alışkanlıklarını dayatması arasında bir gelgitler yaşıyor. Ama Türkiye'nin çıkarı her iki tarafla da ilişkilerini bozmadan dengeli bir politika yürütebilirse Türkiye'nin kârı odur. Yani NATO'dan çıkmak, Amerika'yla tamamen ipleri koparmak da Türkiye'nin lehine değildir.
Evet. Peki hocam, geçen haftalarda Türkiye'ye yönelik parasal anlamda bir operasyon gerçekleştirilmişti, yapılmıştı. Bunun üzerine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek sermaye temsilcileriyle görüşmek üzere İngiltere'ye gitti ve orada temaslarda bulundu. Bu ziyareti değerlendirmenizi isteyeceğim şimdi de.
Şöyle, biz 1998'te Asya krizini yani bu siyasi tarihi sağlıklı okuyabilirsek bugünü daha iyi anlayabiliriz. Hani İbn Haldun'un bir sözü vardır. Suyun suya benzediği kadar geçmişle gelecek birbirine benzer der. Şimdi 98 krizinde ne olmuştu? Batı fonları Güney Kore başta olmak üzere bütün Malezya ve Güneydoğu Asya ülkelerine çok ucuz krediler açarak onların hormonlu bir şekilde büyümesini sağlayıp borçlandırdılar. Daha sonra piyasadan aniden parayı çekerek borçlarını da ödemesini istediler ve onların o 10 yıllar boyunca elde etmiş oldukları birikimleri yok pahasına borçları karşısında aldılar. Tekrar onları kendi fabrikalarında, kendi iş yerlerinde işçi olarak çalıştırmaya başladılar. Şimdi Türkiye'de yapılmak istenen de aynen budur diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde dünyadaki para bolluğundan da kaynaklanarak büyük ölçüde borçlandırıldı. Fakat burada altını çizmek istediğim bir şey var. Devlet borcu değil bu. 350 milyar dolara yakın özel sektör borcu. Yani şöyle daha iyi anlaşılması açısından bir örnek vereyim. Diyelim ki özel bankalarımız gidiyor dünyada şey çok ucuz olduğu için, para bol olduğu için alıyor işte 100 milyon dolar, 50 milyon dolar sendikasyon kredisi diyor. Bu belki Japon yatırımcısının tasarrufudur veya bir Amerikalı'nın, belki bir İngiliz'in, İskoç'un. getiriyor Türkiye'ye. İşte ayda %1 faizle konut kredisi veriyor. Yani adam 5 kuruş parası yok, daire alıyor, içine oturuyor, 10 yılda ödeyeceğim diyor. Veren bankanın da para kendinde, işte çok uluslu bankalar. Hmm, evet. Ve biz bunları dövizle borçlandık. Bu yıl için problemi yok ama önümüzdeki yıllardan itibaren ödenmesi gereken döviz borcu var ve ortada da öyle bir döviz yok. Problem bu. Yani Türkiye'yi bekleyen, yani doların 5000 liraya, 5 liraya, 6 liraya çıkması durumunda problem özel sektörün problemidir. Bu nedenle yani şu anda biz 2001 krizini yaşayan ülke olarak Amerika'dan, Japonya'dan ve Almanya'dan daha az borçluyuz ve gayri safi milli hasılaya borç oranımız daha düşüktür. Bu yönüyle problem kamuda değil.
Özel sektör.
Özel sektör hep bu baharın böyle gideceğini düşünerek
borçlandı.
Biraz dövizle borçlandı. Hı-hı. Fakat döviz kazancı olmadığı halde birçoğu. Ve önümüzdeki yıllarda böyle bir problem var. İşte Mehmet Şimşek'in İngiltere ziyareti ki paranın merkezi New York, Londra, evet. Tokyo gibi borsalardır. Orada bir takım anlaşmalar yapılarak Türkiye'ye ki işte Londra'nın da Amerika ile arası açıldığı evet. için fonların Türkiye'ye gelmesi, yatırım yapması ve para akışı devam sağlamış, ederse de evet. Bu problem kendiliğinden ortadan Hı-hı. kalkar. Yani şu anda Amerikan merkezli fonlar çıktı ama başka fonlar Türkiye'ye girebilir. Çünkü Türkiye yani en ölü olduğu vakitte, yani Osmanlı yıkılmış, Cumhuriyet başka bir devlet evet. olması halde 1950'ye kadar borçlarını ödemiş bir ülke. Yani evet. kimseye borcu kalmamış, kalmaz. Bugüne kadar. Bundan sonra da kalmaz inşallah.
Peki hocam, şimdi terörle mücadele devam ediyor. En son Afrin'de bu bütün bir büyüklüğüyle gözümüze çarptı ama bir taraftan da Irak'ta da bir şeyler oluyor. Türkiye'nin terörle mücadelesi Irak sınırlarında da devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde son günlerde çatışma haberleri geliyor. Maalesef şehit haberleri de geliyor ama bir o kadar da daha fazlası teröristlerin özellikle sözde üst düzey liderlerin etkisiz hale getirildiğine dair haberler geliyor. Irak'ın kuzeyinde Hakurt'ta önemli bir temizlik yaşandığı söyleniyor. Kandil'e doğru bu uzayacak mı? Ne dersiniz?
Şimdi Türkiye Suriye coğrafyasında şunu gördüm. Baştan beri haklıydı. Fakat haklı olmanın bir anlam ifade etmediğini gördü. Yani arazide varsanız, güçlüyseniz o zaman bir sözünüzün değerli evet. olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle de işte Fırat Kalkanı'yla başladı. Arkasından Zeytin Dalı Harekatı'yla bu Afrin bölgesinde güvenliği tesis etti. İdlib'de Rusya ile zımni anlaşmayla birlikte 12 gözlem noktası oluşturuldu. Ve orada evet. da bir güvenlik şemsiyesi oluşturuldu. Ancak bu Membiç ve Fırat'ın doğusu konusunda Amerika ile direkt sıcak temasa girmeme adına, zaten ekonomik olarak da kırılgan bir dönemde şu anda en uygun bölgenin Irak'ın kuzeyinde kalan bölge olduğu görülüyor. Ve şimdiye kadar havadan bombardıman yapılıp çıkılan bu bölgelere Türkiye ilk defa hem insansız hava araçlarıyla gözlem yapıyor, arkasından da işte Türkiye sınırından Kandil'e kadar olan işte Haftanin, Hakkurk, Zap, Avaşin gibi bu tür kamplar yerle bir ediliyor. Hı hı. Daha sonra da geri dönülmüyor. Oraya Türk askeri bir takım şeyler kuruyor. Doğru, gözlem yani, evet. noktaları kuruyor. Ve Türkiye'nin hedefi şu anda bu Amerika'yla bir taraftan müzakereler sürerken Kandil'le Sincar arasındaki bölgenin bağlantısını kesmek. Sincar'la diyelim ki diğer Suriye'nin kuzeyinin bağlantısını keserek onları ayrı kompartmanlara ayırmak, aksi takdirde onların istediği de İran sınırından Akdeniz'e kadar bir koridor açmaktı. Evet. Türkiye bu koridoru Afrin ve Zeytin Dalı Harekatı'yla sonlandırdı ama bu defa da onları kendi içerisinde parçalar kompartmanlara yani. Ayırarak o mesela bu harekatta da Kandil'i kendi içerisinde izole etmek. Yani Türkiye sınırıyla Kandil arasında epey bir mesafe var. Orada onlarca hep televizyon haberlerinden duyar işte Avaşin, Başan, Hakur vesaire evet. bu kamplara operasyonlar yapılıyor. Tıpkı bizim Türkiye içerisindeki dağlarda, mağaralarda, hı hı. Operasyonlarda tek tek arama yapıldığı gibi Irak'ın kuzeyinde de aynı şeyler yapılıyor. Ve inşallah gelecekte terörden arındırılmış bir Türkiye'de ve coğrafyada yaşayacağımızı umuyoruz. Yeni yeni insansız silahlı hava araçlarının da devreye girmesiyle bunun biraz daha etkin mücadele olacağını görüyoruz. Artık yerli işbirlikçiler ve Türkiye'ye tuzak kuran bunların ağababaları şunları bilmeliler ki silah zoruyla dağda terör estirerek Türkiye'ye bir şey yaptıramayacaklarını bunları yaşayarak göreceklerdir ve her geçen günde sevindirici haber almaya başlıyoruz. Allah güvenlik kuvvetlerimizin tırnağına taş değirmesin amin diye dua ediyoruz.
Amin diyoruz.
Vatanımızın, hocam, milletimizin selameti için de bu mübarek günlerde hem kendimizin bağışlanması için hem de memleketimiz ve bütün İslam alemi için dua etme zamanıdır diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Programımızın bu hafta da sonuna gelmiş oluyoruz. Değerli dinleyenler, haftaya yeniden Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla Medeniyet Coğrafyamız programında birlikte olacağız.
Tika'yı konuşacaktık ama.
Evet, vaktimiz yetmedi. Peki. Konuşacak daha çok şey vardı ama maalesef. Efendim, hayırlı iftarlar diliyoruz şimdiden. Birazdan İftar Sevinci programını dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın.